Ayrım 16
diyordu içinden. Alışmıştı yalnızlığa. Şikayetçi değildi. Sigara gibi tiryakilik yapan bir şeydi yalnızlık. Kesin kes böyleydi. Bugün teyze kızıyla telefonda görüşmüştü. Kocası öleli, teyze kızı da yalnız kaldı. İlk gençliklerini anmışlardı. Yalnızlık diye bir şeyin bilinmediği 1960'ları. O zaman aileler kalabalıktı. Yaşlılar evlatlarıyla, değilse evlatlarına yakın otururlardı. Komşuluk diye bir şey vardı. Yaz geceleri cümbür cemaat açık hava sinemalarına gidilirdi. Gençler göz göze aşklara kaçarlardı büyüklerin onaylamaz bakışları altında. Herkes herkesin denetiminde yaşardı. Herkes herkese yaslandığı için kimse korkmazdı. Kimse eski giysilerinden utanmazdı. Koca memlekette kaç zengin vardı ki zaten, ya da öyle sanılırdı. Ne güzeldi, ne sadeydi 1960'larda yaşam. Sıcaktı. Telefonu kapattıktan sonra yaz gecelerinin anısı uçtu gitti. Terli insan solumasıyla yoğun 1960'ların bunaltısı ağır ağır uyandı belleğinde. Herkes herkese yaslanırdı. Herkes her şeyi bilmek isterdi. Yalnızlık çok daha iyiydi. Yalnızlığını tatlandıracak bir düş müydü özlediği? Radyoda derin, kadifemsi bir zenci sesi blues söylüyordu. Bir öpücük ver bana. Ver ki düşler kurayım. Kalbinin açtığını hayal gücümle doyurayım. Kamran ona bir şiir vermişti. İçlikten tümleğe ve gerisin geriye. Ayrışan ve bütünleşen bir yörüngede. Salınıyorum. Bir cambaz, bir rakkaz, bir abdal gibi. 100 yaşında, ak libaslı bir derviş gibi raksınla. Ve yeni doğmuş bir çocuğun boğuk haykırışında. Uzayda, uzayda, uzayda. Gezgin bir hücre, atak, kamçısını şaklatan. Ve anaç bir hücre, onu yutan. Biri nerede? Hayal meyal hatırlanan. Ya öbürü? Kanamalı, korkmuş. Ondan kalan anılar iptal. Buzlu tundralarda donmuş. Aşk kutsal bir yasa mıdır? Can ile cananı mekanda bulan. Yoksa kör bir tesadüf mü? Karanlığa boğulan. O soğuk boşlukta mavi ve turuncu. Alev toplarıyla ışıklanan. Sesin sessizliğiyle dolu. Ve cehennemi sıcağı, soğutan ve söndüren, bereketli karanlıkta. Ben niye arıyorum? Kamran Zulkadiroğlu, Ankara merkez doğumlu. Baba tarafı Türk, Arap, Kürt, Çerkes kökenli, Güneydoğulu bir ağa ailesi. Ailenin erkekleri yüksek öğrenimli. Dede Kemalettin Zulkadiroğlu, Yargıtay üyeliği, 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında CHP milletvekilliği yapmış bir hakim. Emekliliğinde avukat. Baba namlı bir üniversiteden mezun. Mimar. Mesleğini hiç icra etmemiş. Üniversite öğrencisiyken katıldığı yeraltı siyasal örgütlenmelerindeki faaliyeti yüzünden kovuşturulmuş. 1980'lerin müdahalesinden sonra gıyabında idamla yargılanmış. Yurt dışında kaçak. Almanya'da örgütün iç hesaplaşması sırasında tasfiye edildiği sanılıyor. Örgütün yönetim kadrosuna muhalif olduğu için devletin ajanları tarafından yok edilme olasılığı zayıf. Yaşadığı binada çıkan yangından sonra izine rastlanmamış. Birlikte kaldığı 4 arkadaşının cesetleri yangın ertesinde teşhis edilmiş. Teşhis edilemeyecek denli harap olmuş 5. cesedin Sinan Zulkadiroğlu'na ait olduğu sanılmakta. Anne Gülhan Öztürk Zulkadiroğlu, Diyarbakırlı, Kürt kökenli bir doktorun kızı. Sinan Zulkadiroğlu ile aynı üniversitede öğrenciyken tanışıp evleniyor. Aynı yeraltı örgütlenmesinde görevli. 1980 darbesinin ertesinde tutuklanıyor ve idamla yargılanıyor. Kötü sağlık koşulları yüzünden kısa süreli şart tahliyesi sırasında intihar ediyor. Kamran ilkokulu bir Güneydoğu kasabasında dedesinin yanında okuduktan sonra 1980'lerin sonunda ani bir kararla göç eden dedesiyle birlikte Ankara'ya yerleşiyor. Sorunsuz bir öğrencilik döneminin ardından iletişim fakültesinden mezun. Bilinç bulanıklığı gösteren dedesini özel bir bakım evine yatırmak durumunda kalıyor. Aileden gelen küçük servet dedenin bakımı için harcanıyor. TV senaryoları ve reklam metinleri yazarak hayatını kazanıyor. Yeni sol yapılanmalara ihtiyatlı bir ilgi gösteriyor. Birebir insan ilişkilerindeki tutumu laboratuvarda hem in vivo canlı malzeme ile hem in vitro çoğu yapay ortamda deneyler yürüten bir araştırmacının tavrına benzetilebilir. Yayınlamayı henüz düşünmeden şiir yazıyor. Şiir belki acemiydi ama içtendi ve acıklı bir şeyler vardı soğuk sözcüklerin ardında. Yeni doğmuşun üşüyen haykırışındaki gibi. Beni arıyorsun demek geldi Feride'nin içinden. Bende olan ve kişisel olmayan bir şey arıyorsun. Ne aradığını bilmeden. Koltuğuna yaslandı, gözlerini yumdu. Sıradan yaşamın çizgiler arasından bir başka hayata geçiyor gibiydi. Acaba o da beni düşünüyor mu? Düşüncenin yoğunluğuyla zamana ve uzaklığa hükmedebilir. Kamran'ın zihnini kendine yönlendirebilir miydi? Böyle bir kudrete erişmek mümkün müydü? Tatlıya bir yanılsamaydı Feride'yi teslim alan. Kamran'ın verdiği kağıdı tersine çevirdi ve bir şeyler karaladı. Kısa bir ana sığar mı sonsuzluk? Sonsuzluk bir an mıdır evrenin düşünde? Bir hayali mi gizlidir bir ömrün gerçeği? Ve gerçek bir tohum mudur hayallerin içinde? Garipti. Kamran gerçekten de o anda Feride'yi düşünüyordu. İlginç bir yalnızlık örneğiydi Feride Kamran'a göre. 950'lerin modası az çocuklu ailelerden birinin ürünüydü. 960'ların komşular kalabalığından nasılsa çoluk çocuğa karışmadan sıyrılabilmiş, 970'lerin ihtilalci kalabalığının içine düşmüştü. Kendi ana babasından daha akıllı ya da temkinli davrandığı muhakkaktı. Belki de yalnızca daha şanslıydı. Kamran 50'leri, 60'ları bilmiyor, 970'lerin sonlarını bile berrak anımsayamıyordu. Anlatılanlara göre büyük dostluklar çağıydı. 960'lar, 970'ler. Anarşi yıllarında dostluklar seyrelmeyi ısıtmıştı. İnsanlar korkuyorlar. Evlerine çekiliyorlardı. 980 darbesinden sonra korkular çeşitlenmişti. Polis, muhbir, cezaevi, işkence, işsizlik, faili meçhule kurban gitmek vesaire vesaire. Sonra çalışma hayatının aslanın ağzında olduğu büyük rekabet çağı başlamıştı. Kamuranların dönemi. Ve böylece ülkece büyük yalnızlık çağına ulaşılmıştı. Feride ilk kocasını anarşiye, boşandığı ikinci kocasını trafiğe kurban vermiş, üvey kızıyla kala kalmıştı işte. Yaralıydı muhakkak ama ayaktaydı, yakınmasızdı. Kamuran neyin kendisini Feride'ye çektiğini bilemiyordu. İncelemeci ilginin serin uzaklığını koyuyordu araya. Çekimi denetleyebilmek için. Fiziki bir yöneliş değildi bu. Pekala da bir fiziki yönelişti. Feride'nin onu kucakladığını hayal etmekten düşünsel bir haz alıyordu. Ama sonra kucak aldatıcı veya güvenilmez değilse de bunaltıcıydı. Sonra şu boyun meselesi vardı. Kadının boynunu çırpıntılı, küçük bir kuş gibi sıcak, uysal ve kırılgan duyumsamak avuçlarında korkutucu bir düştü. Zalimceydi ve Kamuran'ın kendinden hoşnutsuzluğuna yol açıyordu. Öte yandan bütün giysilerinden soyunmuş, günahlarından arınmış, hafif duyumsamıştı kendini adada. Banyodan sonra rahatlamış bir bebek gibi, saf, yalın, karmaşasız. Uçuveren bir an boyu. Galiba bu uçucu anı özlüyordu. Uçuculuğunu bildiği için telaşlanıyor, bocalıyordu. Ve sonra buzlu tundrada kıvrıla kıvrıla eriyen ince bir çizgi gibi telaşı kayboluyor. Bu narin su yolu onu ta ötelere, varlığı unutulmuş ılık bir havuzun sükunetine taşıyordu. Şiiri konuşmak üzere Feride'nin evine gittiğinde gene adadaki adam olmuştu. Belki sükunet çok gerilerde, unutulmuş ötelerde değildi, ilerideydi. Genç ve hırslı adamın ulaşmak istediği ama öfkeli ve acılı yanının hep erteleyeceği aşamada. Feride hırstan arınmıştı. Hayaldeki gerçek. Şiir çok, çok güzeldi, dedi Feride. Edebiyat öğretmeninin eleştirel kuramsallığından arınmış, sözlerin ruhunda yarattığı coşkuyu açmıştı yüreğini. Yanakları pes pembeydi. Kamuran'ın içinde sevinç hop etti. Hemen egemen oldu yüz ifadesine, el devinimlerine. Henüz pek az tanıdığı şu kadının önünde duygularını ele vermek yakışır mıydı kibirine? Dikkatli bir bakışın ardına gizlendi. Feride ise onun halini bambaşka yorumlayacaktı. Kadının heyecanı ne ölçüde delikanlının şahsıyla ve ne kadar kaleminden çıkmış sözlerle ilgiliydi. Kamran bunu mu çözmek istiyordu? Feride öyle sanacaktı. Öyleyse Feride de kendini saklardı. Toparlandı ve sükunetle sürdürdü. İnsan ruhunun ezeli ebedi çelişkisi üstüne şiiriniz. Ya her şeyim ya hiçim. Üstelik derviş, rakkas, abdal gibi geleneksel göndermeler çok hoş. Sözü zenginleştiriyor. Ona geçmişe doğru bir derinlik kazandırıyor. Al bakalım dedi içinden. Nesnel bir eleştiri istiyorsan buyur. Kendine şaştı. Ezeli, ebedi gibi eski sözcüklerle konuşmazdı Feride. Sonsuza ne olmuştu ki? Kamuran'ın gerginliği yumuşuyordu. Gizle bakalım kendini. Bak ben senden hiç korkuyor muyum? Dedi Feride içinden. Şiiriniz beni esinledi. Bir şeyler karalayacak cesareti buldum. Çok acemice tabii. Bu yaştan sonra ne olabilir ki? Gene de yazmak beni umutlandırdı. Size okumak isterim. Sen diyebilir miyim? Tabii tabii, diye kekeledi Kamuran. Niyeyse özgüvenini yitirmiş, daha doğrusu özgüveni nitelik değiştirmiş, bir tür korunmuşluk duygusuna dönüşmüştü. Kısa bir ana sığar mı sonsuzluk? Sonsuzluk bir an mıdır evrenin düşünde? Bir hayalde mi gizlidir bir ömrün gerçeği? Ve gerçek bir tohum mudur hayallerin içinde? Öylece bir dörtlük işte. Kamuran sessizdi. Ne bencilsin dedi Feride içinden. Tek bir beğeni sözcüğünü bile esirgiyorsun. Kamuran resmayı anımsamıştı. Mutlu bir çocuk gibi gülümsüyordu. Devam etmelisiniz dedi. Eksik olma dedi Feride içinden. Yaşadığımız dünya çok çirkin, çok kirli. Değerli tek şey sanat bana kalırsa. Sizin kuşak ısrarla daha güzel dönemlerden söz eder. Ama ben inanmıyorum. Güzellik gerçek yaşamda çekilen çileyi katlanılabilir kılmak için hayalde yaratılmış bir yanılsamadan ibaret bence. Feride sessizce dinliyordu. Annemin babamın hayatta olmadıklarını söylemiştim size. Nasıl öldüklerini bilmek ister misiniz? Kamuran meydan okuyan gözlerini dikmişti kadının üstüne. Ülkenin başarısızlığının sorumlusu Feride'ymiş gibi. Trafik kazası mı? Diye sordu Feride'nin ürkek sesi. Delikanlı birden yumuşadı. Hayır dedi. İkisini de doğru dürüst tanımadım. Bilinçli anılarım neredeyse hiç yok. ODTÜ'de öğrenciyken evlenmişler. Hemen ben doğmuşum. Darbeden sonra politik faaliyetleri yüzünden aranıyorlarmış. Babam yurt dışına kaçabilmiş. Annem tutuklanmış. Hapiste sağlığı çok kötüymüş. Beyin kanaması geçirmiş içeride. Sinirsel bozuklukları da varmış. Kısa süreli salıverilmiş. Dedem, yani babamın babası, ilişkilerini kullanmış olmalı. Annemi hayal meyal ve bir hayalet gibi anımsıyorum. Çok uzun, çok zayıf bir kadın. Bol, beyaz bir giyicelik giymiş. Kefen gibi. Saçları çok uzun, çok siyah, dümdüz. Bacakları kan içinde. Yüzünü hatırlamıyorum. Tek anım bu. Korku. Neden korkuyordu? Kendi anılarından mı? Feride'nin yüreğini buzdan ellerle sıkıvermişti. Soluğu kesilmişti adeta. Peki ne oldu annenize? Diye fısıldadı. İntihar etmiş. Dedemin bahçeli evlerdeki iki katlı bir evi vardı. Annem ikinci kattan kendini atmış. Çok yüksek değilmiş. Ama ölmüş. Belki beyin damarlarındaki anevrizma yeni bir darbeye dayanamadı. Sessizlik. Babamın fotoğrafları evin her tarafındaydı. Onu özlerdim ve dönmesini beklerdim. Belki dedem üzülüyordu ve bekliyordu, söylemese de. Çocukların sezgileri hassastır, bilirsiniz. Annemi özlediğimi hatırlamıyorum. Belki kızıyordum ona. Babanıza ne oldu? Almanya'da öldüğü sanılıyor. Örgütün iç hesaplaşmasında. Kesin değil mi? Bunca yıldan sonra kesindir herhalde. Kamuran bir kitapta okuduğu, bir filmde izlediği karakterlerden söz eder gibi bahsediyordu anne ve babasından. Hatta bir hastane raporunda ya da polis tutanağında rastladığı isimler gibi. İsimler. İsimleri neydi ki? Anlatılan vakalardakilerin ne çok ismi vardı. Feride içini çekti. Hepimiz çok acı çektik. Şirin'in babası öğretmendi. Okulda kapışan grupları ayırayım derken öldü. Öldürüldü. Düşünebiliyor musunuz? Eceli bizimkilerin elinden oldu. Evet, duymuştum başınıza geleni, dedi Kamuran. Farkına varmadan gene sizli bizli konuşmaya başlamışlardı. Mazinin acılarını büyütmek çıkmaz yoldur. Hem hayat zaten yeni acıları hiç eksik etmez, dedi Feride. Benim yaşıma gelince göreceksiniz. Arkadaşlarım ölüyor. Hayır, düşündüğünüz gibi değil. Artık doğal fakat erken ölümlerle ölüyorlar. Kamran ilgilenmişti. Feride dalgın sürdürdü. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı yıllar önce. Nicedir görüşmedik. Bir zamanlar içtiğimiz su ayrı gitmezdi. Ne garip. Derin ilişkilerde sevgi ve nefret hep iç içe midir? Galiba. Ya da benim hayatımda öyle oldu. Çok kırmıştık birbirimizi. Ben selameti onu öldü farz etmekte bulmuştum. Zaten hiç haber almıyordum. Geçen gün ortak bir tanış bir haber getirdi. Sınıf arkadaşımdı. Hem lisede hem fakültede. Hem sevişir hem tepişirdik. Uzun sözün kısası, ölümcül hastalanmış. Arayıp aramamakta kararsızım. Beni görmek isteyeceğinden bile emin değilim. Kamuran şimdi kayıtsız duruyordu. Dinlememiş gibiydi. Kusura bakmayın, kafanızı şişirdim. Siz istiyor musunuz? Ben ne istiyor muyum? Onu görmeyi. Dargın olduğunuz ve hastalandığını öğrendiğiniz arkadaşınızı. Bu gençler böyleydi işte. Şirin de böyleydi. Sen ne istiyorsun diye sorgu yargıcı gibi dikiliyorlardı insanın karşısına. Feride'nin kuşağı o ne istiyor diye sorardı. Ben ne istiyorum? Bilmiyorum, kararsızım, dedi Feride. Kamuran konuyu değiştiriverdi. Bir şiir daha getirdim. Size kalabilir. İsterseniz üstünde düşündükten sonra bildirin görüşlerinizi. Geciktim, kalkayım. Böyle de kendimizi beğeniriz, dedi Feride içinden. Onun her yazdığı üstüne düşünmek doğal görevim. Buna kızmayın, dedi Feride. Kime? Annenize. Kamuran bir an kala kaldı. Sonra uysal bir gülümseyiş kapladı yüzünü. Feride'ye baktı ve söz dinleyen bir çocuk gibi, peki, dedi. Feride uzanıp Kamuran'ın kolunu tuttu. Resmo'da dans ettikleri geceden beri delikanlıya ilk kez dokunuyordu. Memlekete de kızmayın, dedi. Kamuran birden irkildi. Kötücül bir şimşek çaktı bakışlarında. Her şeyimi elimden aldı, dedi. Gözleri bıçak gibi kesiyordu kadının boynunu. Feride yanlış bir şey söylediğini anlamış, pişman olmuştu. Eli şaşkın bir küçük kuş gibi duruyordu Kamuran'ın kolunda. Delikanlı çekinmemişti. Tepkisinden utanmış gibiydi. Bakışlarını indirmişti. Dedem de sizin gibi düşünür. Aynen böyle söylerdi, dedi. Annesinin hayali Kamuran'ın zihnine sık sık konuk olmazdı. Anı şu ya da bu çağrışımla uyandığında ondan hemen kurtulmak isteği, bulanık ve yoğun bir tedirginlik zehirli bir sis gibi basıyordu yüreğini. Annesine işkence yapıldığını düşünüyordu. Anımsadığı kan işkencenin izi olmalıydı. Saçları da kanlıydı kadının. Alnına yapışmıştı. Belki de anlatılanlarla belleğindeki görüntüyü birleştiriyordu. Sorgu sırasında bir kanama geçirdiyse annesi, çocuğun evde anımsadığı neydi? Peki kim ne anlatmış olabilirdi? Dedesi Kamuran'ın işitme mesafesinde bu konulara değinilmesini yasaklamıştı. Zaten gelinin ölümünden hemen sonra torunuyla birlikte Ankara'yı terk etmiş, baba yurduna, aile evine dönmüştü. Acaba çocuk Kamuran bir gürültü duymuş, koşup pencereden bakmış, bahçede kanlar içinde yatan beyaz gecelikli ölü anneyi mi görmüştü? Annesinin cesedini mi hayalinde ayağa kaldırıyordu? Upuzun, sapsarı, hayalet gibi bir kadın. Kanlı saçları boynuna dolanmış. Bacaklarından kan sızıyor. Bacaklarından mı? Kasıklarından olmalı. Her nalse. Kamuran annesinin ölümüne vücudunu paralayan, kanını akıtan işkencecilerin sebep olduğundan kuşku duymuyordu. O gün Resmo'da Feride Zorba'dan, roman kişisi genç dulu, köyün çehveti aç erkeklerinin taşa tutmasından, katletmesinden söz ederken, ak libası kan içindeki esmer kadın hayali geçmişti Kamuran'ın yüreğinden. Garip şey, o boğucu tedirginliği sanki duymamıştı bu kez. Onun yerine keskin ve ani bir acı batmıştı duygularına. ve hemen sonra hafiflemişti. Şifalı bir el zehirli iğneyi çıkartmış gibi. Sağlığında çok sevinmiş bir ölünün, külleri çoktan soğumuş bir aşkın ardından, savunmasız bir anda, yıllar sonra habersiz tebersiz bastıran, yüreği kısa, yoğun ve umarsız bir acıyla dağlayan ve sönen özlem gibi. Ağrının şiddeti dindiğinde duyumsanan tatlı bitkinlik gibi, barış gibi bir sükunet, silah bırakışması. Feride iyi bir kadındı. Başka bir kadının doğurduğunu kendi evladı gibi sevebiliyor. Bir başkasının yazdıkları için içten hayranlığını dile getirebiliyordu. Kamran bunu asla yapmazdı. Yapamazdı. Huyunu biliyor, kendini öylece olduğu gibi kabul ediyordu. Feride'nin onayı ise elbette hoşuna gidiyordu. Feride ona aşık mı oluyordu ya? Olmuş muydu? İlk kez bir kadının ilgisi onu tedirgin etmiyordu. Feride'nin talepkar olmayacağını kestirebiliyordu. Vermeye koşullanmış, eski usul insanlardandı kadın. Sunduğunun kabul edilmesini sessizce bekleyenlerden, ümidini kesince efendice çekilip gidenlerden. Annesinin belleğindeki acıtan hatırasından başka kimseye söz etmemişti. Gerçi Feride'ye de eksik anlatmıştı. Dedesi istediği kadar saklasın, gizlenen büsbütün yankılanıyordu. Aileden kalma konakta yankılar çocuk Kamran'ı buluyordu. O uğursuz gün Kamran yemek masasının altına saklanmış, bir rivayete göre. Bir başkası öfkesini cam bir biblodan çıkardığını, dedesinin pek sevdiği hütüt kuşunu yere fırlatıp kırdığını söylüyordu. Kimi de oyuncağını avucunda paraladığını anlatmıştı. Plastik bir kuştu bu. Kamran hırsından boynunu kopartmıştı. Feride'ye bıraktığı şiir birbirine ağan silik, bulanık anımsayışlarla, söylentilerle mi ilgiliydi? Gerçeği kim bilsin? Kim bilir neredesin? Belki de hiç var olmadın. Rivayet muhtelif, hikayet mustarip. Gözler kem, sözler diken, diller av. Kim kime söz geçirsin? Kılanırken dipsiz kuyu. Kesme camdan bir hütüt boynu kırık, başı kopmuş. Cansız, namsız ve şanssız, yalancı bir alayimi sema kırılma yüzeyinde. Cam kestiği yerde kanar ve acır azar azar. Azar azar ve sürekli. Damla damla dolmaz ki kör kuyu. Çünkü sen belki de solmadın, uzaktın, kayıptın. Senin hatandı, öyle dendi. Sözler dikendi. Cam mı akıyordu damarlarında? Katı, serin. Ve kesilince mi kana kesti ılık, sıvışık? Hepsi senin hatandı. Bir kuş uçtu pencereden. Kanadı kırık. Yere çakıldı. Boşlukta gitti hıçkırık. Belki de hiç var olmadın. Şiirin yazılı olduğu sayfada Kamran'ın ve bir hastane odasında Feride'den ayrı, ağır ağır ölen arkadaşın yüzleri birbirine karışıyordu. Anneye ağıt. Bir kuş uçtu pencereden, kanadı kırık. Feride şiirin o çok uzak ve hep yakın acıyı adandığından kuşku duymuyordu. Kamran'ın annesi.